Ayrım 16, sayfa 111. Makale gazetecilerin haber alma haklarına yapılan bir atıfla sona eriyordu. Arkama yaslandım ve düşündüm. Belki bir yerlerden yakalamıştım. Tüyler ürpertici bir olay. Lokun takıntısı ama hala Satan'la ilgili bir şey yok. Özellikle bir ayrıntı dikkatimi çekmişti. Aksayan bir yan vardı. Makaleyi yeniden okudum. Sonra Republication'a geri döndüm. 28 Haziran'daki haberde bozulmuş ve tamamen çürümüş bir cesetten bahsediliyordu. 29'unda haber ise kurtarma ekipleri tarafından kadının kimliğinin hemen saptandığını söylüyordu. Bunda bir tutarsızlık vardı. Ceset ya çürümüş ve tanınmaz haldeydi ya da hiç bozulmamış ve tanınabilir bir durumdaydı. Cor de Jura'nın Temmuz sayısına, nüshalarına göz attım. Tek satır yoktu. Her iki gazetede de olay bir daha açılmamak üzere kapanmış gibiydi. Haberlerin yazarlarına ulaşmaya çalıştım. Ama her ikisi de gazetede değildi ve telefonla kişisel koordinatlarını elde etmek söz konusu olamazdı. AFP'nin baskın çoğun bürosunu aradım. Karşıma genç, dinamik bir ses çıktı. Bir stajyer olmalıydı. Kendimi tanıttım ve ona Simonis olayından söz ettim. "Bir soruşturma mı yürütüyorsunuz?" diye sordu meraklı bir ses tonuyla. "Bilgi topluyorum. Bana bu konuda biraz yardımcı olabilir misiniz?" Merkeze ilk haberi geçen benim. Gerçekten sansasyonel bir haberdi. Bir manastırın yakınlarında bulunmuş bir ceset, son derece iştah kabartıcı, öyle değil mi? Özellikle de bulunan cesedin kimliği Silvi Simones. Bazen jandarma da en ufak bir bilgi vermediği için çok ilginçti. Yargıçla temas kurdum. Sonuç alamadım. Savcı da aynı şekilde. Hatta Notre Dame de Bianca'sa bile gittim. Kapıyı açmadılar. Bu suskunun sebebi ne? Bunun bir tırmanış kazası olduğunu inanmamızı istiyorlar. Bunda ilginç bir şey olmadığını da. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Susuyorlar çünkü bir şeyler buldular. Ne gibi? Hiçbir fikrim yok. Şu kaza hikayesi tam bir açmazdı. Bir kere Silvi Simonis sporcu biri değildi. Sonra Silvi'nin bir haftadan beri kayıp olduğunu biliniyorlardı. Ayrıca ceset neden o haldeydi? Ceset gerçekten çürümüş müydü? Kurt kaynıyordu. Cesedi gördünüz mü? Hayır ama kurtarma ekibindeki çocuklarla tanıştım ve konuştum. Cor de Jura'nın haberine göre kurtarma ekibindekiler yüzünü tanımışlar. Gençlere özgü bir kahkaha attı. Bu son derece şaşırtıcı bir durum. Ceset hem çürümüş hem de çürümemiş. Nasıl yani? Alt kısımları tamamen çürümüş ama gövdesi daha az bozulmuş ve yüzü nikel gibi parlakmış. Sanki tereddüt etti. Sanki kadın birkaç kez ölmüş gibi. Durumu anlıyor musunuz? Birbirinden farklı zamanlarda. Çocuğun anlattıkları akıl almaz şeylerdi. Ama bir tuhaflık belki de Luke'un hareket noktasını oluşturuyordu. En azından bunun bir cinayet olduğu biliniyor, değil mi? Hayır, bize bu konuda bir şey söylenmedi. Bu gizliliği anlıyorum. Silvi Simonis bölgede bir tabuydu. Küçük kızının öldürülmüş olması yüzünden mi? Elbette, şuradaki Grigori olayı. 14 yıl geçti, en ufak bir ipucu bile yok. Ama Saatüs sokaklarında en saçma sapan varsayımlar hala dolaşıyor. İki olayın bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kuşkusuz, özellikle de Silvi'nin Manon olayındaki rolü açıklığa kavuşmadıkça. Yani bir dönem Silvi bile cinayet şüphelileri arasındaymış ama temize çıkmış. Suçun işlendiği sırada başka bir yerde olduğunu kanıtlamış. Sonra 12 yıl sonra tek kendisi öldü ve yetkililer soruşturmayı örtbas etmeye çalışıyor. Bana göre çok önemli bir şey buldular. Bir manastırın yakınında bulunan bir ceset, birkaç kez ölmüş bir kadın, öldürülmüş bir çocuk, evlat katili olduğundan şüphelenilen bir kadın. Böyle bir hikayede şeytanın bir yeri olmalıydı. Bir türlü akıl erdiremediğim bir başka konuya geçtim. Madem bu dosya sizin için bu kadar ilginizi çekti, neden başka haber yapmadınız? Neden bu konu hakkında tek kelime yazılmadı? Elimizde en ufak bir bilgi yoktu ki. Böyle bir gizlilikte bile belli başlı başına bir haber olmalıydı. Bir makale konusu. Talimat vardı. Ne talimatı? Madem ki bir şey söylenmiyordu, pisliğe çomak sokmanın da alemi yoktu. Bölge için bu kötü olabilirdi. Satos, Dopsa 7 kilometre uzakta. Nehrin ceset kaynadığı söylentisini kulaktan kulağa yayıldığını bir düşünsene de. Hem de turizm mevsiminin ortasında. Sen diye hitap etmeye başladım. Adın ne? Joel. Joel Sapporo. Kaç yaşındasın? 22. Sanırım seni ziyaret edeceğim Joel. Hem turizm mevsimi de sona erdi. Bölüm 24. 36'daki evrak rafımda her zamanki işler beni bekliyordu. Tutanaklar, nöbet raporları, emniyet müdürlüğünden gelen telgraflar, basın dosyaları. Hepsini birden aldım ve masamın üzerine fırlattım. Oturdum. Dudumun iki otomatiğini de güdereye sardım. Sonra kilit çekmecelerden birine koydum. Telefonuma uzandım. Öncelikle ayinden hemen sonra apar topar gittiğim için özür dilemek amacıyla Lori'yi aradım. Birkaç kalıplaşmış cümlenin ardından bir süre tereddüt ettikten sonra almaca doğru derin bir soluk verdim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben Luke'un seyahatlerini araştırdım. Yani ortada bir kadın yok. Senin tahmin ettiğin gibi değil. Emin misin? Kesinlikle bana inan. Kadınlık gururunu okşamış mıydım? Kocası için biraz fazla üzülmesini mi sağlamıştım? Öğrenemeden telefonu kapattım. Önümdeki kağıtları karıştırdım ve Malaspy'in Luke'un madalyonuyla ilgili olan notunu okudum. Değersiz bir zımbırtıydı. Luke için kesinlikle önemli, Aziz Mikael sembolüydü. Meyer'in Pera olayındaki şüpheli hakkında hazırladığı raporu buldum. Kaldera çingenesi. Çabucak okudum. İyi iş çıkarmıştı. Soruşturmanın ilerlediğini Dumaya'ya söyleyebilirim artık. Falco'yu aradım ve gidip telefonumu almasını söyledim. Ardından Svendes'e telefon ettim. Luke'u evinde bulduğum scanner'la ilgili bir gelişme kaydetmiş mi öğrenmek istiyorum. Cümlemi bitirmeme müsaade etmedi. Bunlar bir PET scan'le elde edilmiş görüntüler. Bu insan beyninin etkinliklerini gerçek zamanda görüntülemeyi sağlayan bir makine. Klişeler, Brookhaven Uluslararası Laboratuvarı Nükleer Tıp Bölümüne ait. Burası New Jersey'de çok ünlü bir araştırma merkezi. Peki burada tam olarak beynin hangi etkinliği söz konusu? Bana söylenene göre kriz anındaki hastaların beyinleri, tehlikeli şizofrenler, katiller mi? Daha çok şiddet yanlıları. Bu da tam benim düşündüğüm şeydi. Orta çağda şeytanın varlığı bir çöten biçiminde ifade ediliyordu. 21. yüzyılda ise beyinde ölmeye ve şiddete yönelen bir kopuklukla. Sven devam ediyordu. Başka bilgiler de topladım. Bu hastaların bedenlerinde şizofrenilere bağlı olarak gelişen fiziksel biçimsizlikler de var. Geniş gövde, asimetrik yüz, fazla miktarda tüylenme, sanki zihinsel rahatsızlıkları bedenin biçimini de değiştirmiş gibi. Bir tür Mr. Hyde vakası. Bu değişimler Luke'un ilgisini çeken neydi anlamaya çalışıyordum. Kötülük bedenlerini değişime uğratacak kadar bu yaratıklara hakim oluyordu. Modern dünyanın iblisleri. Sven sana teşekkür edip telefonu kapatırken Falk'a kapıda belirdi. Sağ ol dedim telefonu uzatırken. Kendininkini buldun mu? Her şey yolunda. Başka? Larson'un Baskanton bağlantıları var mı diye kontrol ettim. Hiçbir şey bulamadım. Banka hesapları hepsine baktım. Dikkat çeken bir durum yok. Ayrıca telefon faturaları, banka dekontları da temiz. Bütün konuşmalar evinden yaptıkları dahil işle ilgili. Ama Baskanton ona hiç telefon etmemiş. Bana göre başka bir at kullanıyordu. Bu karılarını aldatan kocaların sıklıkla başvurduğu yöntem ve... Tamam. Senden Larfon'un faaliyetlerini biraz daha araştırmanı istiyorum. Kalitesiz içki dışında başka ne kaçakçılığı yapıyormuş öğren. Şu ya da bu şekilde diğerleriyle bir kötülük oluşturacak bir ayrıntı bulma konusunda umutlu değildim. Ama her şeye rağmen Kabilieri'nin katili sözüm ona bir rahipti. Bu da şeytanla bir bağ olabilirdi. Ya Yünitel Altı'nın e-postaları? Dernekteki herifler her şeyi reddediyor. Hiçbir şey almadıklarına dair yemin ediyorlar. Hayal görmemiştim. Luke bu mesajları yollamıştı. Şimdilik bu işi bir kenara bırakmaya karar verdim. Şeytan hakkındaki konferansa katılacakların listesi burada işte. Listeye göz attım. Rahipler, psikiyatrlar, sosyologlar hepsi İtalyan'dı. İsimlerin arasında benim için bir şey ifade eden hiç kimse yoktu. Süper dedim kağıdı masaya bırakırken. Son bir şey daha. Ben bu gece gidiyorum. Nereye? Özel işler, dükkan sana emanet. Ne kadar zaman için? Birkaç gün. Cebinden sana ulaşabilir miyim? Şüphen olmasın. Gerçekten ulaşabilir miyim? Mesajlarıma bakarım. Küçük bir seyahat ha? Dumayet'e bundan söz ettin mi? Birazdan yanına gideceğim. Ya Luke, durumu nasıl? Değişiklik yok. Elden daha fazlası gelmiyor. Bir an tereddüt ettim. Sonra ekledim. Ama gideceğim yerde ona daha yakın olacağım. Teğmenim hafifçe kafasını salladı. Anlamıyordu. Seni arayacağım dedim gülümseyerek. Kapanan kapının ardından baktım. Sonra Meyer'in yazdığı raporu aldım. Gelmekle yaptınız dedi Dumayet içeri girdiğimde. 48 saatiniz doldu. Raporu önüne koydum. İşte Le Poirot'un raporu. Ya gerisi? Kapıyı kapattım. Masanın tam karşısında oturdum ve konuşmaya başladım. Larpo cinayeti, Kabilia'nın dümenleri, isimler, Dudu, Janka, Chevalier, gırtlağına kadar battıklarını anlattım. Ama Luke'tan ve onun bütün bunları bildiğinden söz etmedim. Narkotik kendi kapısının önünü temizlemek zorunda dedi. Hepsi kendi pisliklerinin peşinde. Dudu'ya bu işe karışmayacağına dair söz verdim. Oo, bu ne şeref. Bana başka bilgiler de verdi. Önemli bilgiler. Narkotikte olanlar bizi ilgilendirmez. Lavin Pato'yu arayabilirsiniz. Cancela ile temasa geçebilir. İç işlerini başka bir olaya yönlendirebilirsiniz. Hangi olaya? Luke, Lafo cinayeti üzerinde çalışıyordu. İçki dağıtıcılarının arasında bir çekişme olduğunu söyleyerek kafalarını karıştırabilirsiniz. Donuk gözlerle bana baktı. Duru'nun verdiği bilgiler buna değer mi? Evet, belki de Luke'un neden intihara teşebbüs ettiğini öğrenebileceğiz. Ve onda takıntı haline gelmiş soruşturmayı sonlandırabileceğiz. Ne soruşturması? Bir cinayet Jura bölgesinde. Bugün Perşembe. Bana pazartesiye kadar süre verin. Söz konusu bile olamaz. Size bir iyilik yaptım Dörü. Şimdi size işe dönme zamanı diyorum. Müsaade edin, izin kullanayım. Nerede çalıştığınızı sanıyorsunuz? Postanede mi? Cevap vermedim. Düşünceli görünüyordu. İnce uzun parmakları deri sümeninin üzerinde geziniyordu. Cinayet masasına geldiğimden beri izin kullanmamıştım. En ufak bir sıkıntı istemiyorum, dedi sonunda. Gittiğiniz yer her neresiyse hiçbir yasal göreviniz yok. Merak etmeyin. Pazartesi mi? Saat 9'da büroda olacağım. Bundan haberi olan başka biri var mı? Haberi olan yok sizin dışınızda. Bana bakmadan kafasını pek idarecesine ağır ağır salladı. Peki şu andaki işler? Falco dükkanı bekliyor. Sizinle temasta olacak. Siz de beni haberdar edin. Her gün. İyi hafta sonları. Bölüm 25. 45 kalibrelik Glock 21 marka bir otomatik tabanca. Çukuruşlu 16 mermilik 3 şarjör. 2 kutu zırhlı ve yarı zırhlı mermi. Çelik yelekleri delebilen cephaneler. İnsanı felç eden bir gaz bombası. Ağzı tırtıklı bir komando bıçağı. Gerçek bir savaş donanımı. Polis kimliğiyle veya kimliksiz, yasal veya değil, kendimi en kötüye hazırlamalıydım. Silahlarımı su geçirmez malzemeden yapılmış siyah çantalara, gömleklerimi, kazaklarımı ve çoraplarımın arasına yerleştirdim. Elbise taşıyıcısına 2 kışlık takım, rastgele seçtiğim birkaç kravat koydum. Ayrıca eldiven, bir bere ve 2 süveter aldım. Önceden de tahminde bulunmak zordu. Uzun süre şurada kalacağımı da hesaba katmam gerekirdi. Geçtiğinin arasında dizüstü bilgisayarımı, bir dijital fotoğraf makinesi, bir Streamlight el feneri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından kullanılan parmak izi ve örnek almaya yarayan bir kit de koydum. Tüm bunları internetten edindiğim bölgeyle ilgili bir belgeye ve Luke'un en son resimlerinden birini de ekledim. Ve tabii ki bir kitabı, Mukaddes ve Aziz Agustinus'un Confessions'unu ve Aziz Soğan'ın da Delacruz, Sobiba del Monte Carmelo'sunu da unutmadım. Yolculuklarda bu 3 kitabı hep yanımda bulundururdum. Saat 19.00. Biraz rumla tatlandırılmış son bir kahve ve hareket. Hemen çevre yoluna bağlanan bulvara çıkmadım. Önce Sen, Site Köprüsü, ardından Rive Kaşe, Saint-Jacques Sokağı. Yağmur yeniden başlamıştı. Paris yeni verniklenmiş bir tablo gibi parlıyordu. Sokak lambalarının müdavimlerinde şehre bir tür sabırsızlık, bir kıpır kıpırlık hakimdi. Gay Lussac sokağını geçtikten hemen sonra sola Abbé de Lepuyer sokağına park ettim. Çantalarımı bagaja koyup kilitledim ve Saint-Jacques de Hauts Pas Kilisesi'ne doğru yürüdüm. Kilise asfalt yerine parke taşı döşenmiş kaldırımın hemen kenarındaydı. Yan kapıyı içip itip içeri girdim. Haç çıkardım. Artık mekanın tertemiz, yumuşak ve ahenkli aydınlarındaydım. Günün bu saatini bile yanan ampullerin ışığı altında kilise sanki güneş ışınlarıyla aydınlanıyormuş gibi berraktı. Ayak sesleri duydum. Peder Stefan, avizenin ışıklarını söndürmek için düğmeleri çevire çevire ilerliyordu. Her akşam bu ritüeli yerine getirirdi. Onunla Paris Katolik Üniversitesi'nde tanışmıştım. O zamanlar teoloji profesörüydü. Emekli olunca onu bu kiliseye tahsis etmişler. Böylece o da aynı mahallede kalma imkanı bulmuştu. Biri olduğunu fark etti. Kim o? Kolunumun arkasından çıktım. Sana merhaba demeye geldim. Daha doğrusu hoşça kal demeye. Seyahate çıkıyorum. Yaşlı adam beni tanıdı ve gülümsedi. Yuvarlak bir kafası ve yine yuvarlak gözleri vardı. Kocaman göz bebekleri hala bir çocuğunkileri andırıyordu. Bir lambayı daha söndürerek bana yaklaştı. Tatile mi? Sence? Koltukları göstererek oturmamı işaret etti. O da bir dua iskemlesi alarak sıranın dışına tam karşıma yanlamasına oturdu. Gülümsemesi yüzüne sıcaklık yayıyordu. Haydi bakalım, dedi ellerini birbirine vurarak. Seni hangi rüzgar attı? Luke'u hatırlıyor musun? Luke Cyberus'ı. Elbette. İntihar etti. Suratı asıldı. Yuvarlak gözlerini kapatıp açtı. Mert evladım, senin için elimden hiçbir şey gelmez. Rahip buraya gelişimi yanlış anlamıştı. Ondan Hristiyan usullerine uygun bir cenaze merasimi isteyeceğimi sanmıştı. Yok hayır, Luke ölmedi. Kendini suda boğmaya kalkıştı ama şu an komada. Ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Şansı %50, %50. Başını kınar gibi ağır ağır salladı. Eğer bu denli gözü dönmüşse diye mırıldandı. Her damın altında bir şey vardır. İnançlı biriydi. Hepimiz inançlıyız. Luke'un tehlikeli düşünceleri vardı. Tanrı öfke ve fanatizmi reddeder. Neden intihara teşebbüs ettiğini sormayacak mısın? Böyle bir eğilimi anlamak mümkün mü? Biz bile çoğunlukla bu ruhları günahlarından arındırmayı başaramıyoruz. Bir soruşturma nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini düşünüyorum. Bunun seyahatinin ilgisi var mı? Luke'un başladığı işi bitirmek istiyorum. Bu benim için onu anlamanın tek yolu. Tek sebep bu olmamalı. Stefan içimi okuyordu. Kısa bir suskunluğun ardından devam ettim. Onun izinden gitmek istiyorum. Soruşturmasını tamamlamak. Sanıyorum. Yani eğer gerçeği bulabilirsem Luke'un komadan çıkacağına inanıyorum. Batıl itikatlar mı edindin? Onu bataklıktan kurtarabileceğimi hissediyorum. Karanlığın içinden çekip alabileceğimi. Bana bu soruşturmayı onun tamamlamadığını söyleyen sen değil miydin? Karamsarlığa kapılması da bunun sonucu öyle değil mi? Onu kurtarabilirim diye cevap verdim inanç bir ses tonuyla. Sadece babamız onu kurtarabilir. Elbette, tarz değiştirdim. İnanç şeytana inanır mısın? Hayır diye cevapladı tereddütsüz. Kadiri mutlak bir tanrıya inanırım. Gücünü paylaşmayan bir yaradana. Şeytan yoktur. Var olan Rabb'ı bize bahşettiği özgürlük ve bizim gereksiz israfımızdır. Sessizliğimi korudum. Stephanie bana doğru eğildi. Çocuk paylar gibi bir ses tonuyla devam etti. Bana danışıyormuş gibi yapıyorsun ama sen zaten her şeyden eminsin. Bana sormak istediğin başka bir şey var mı? Sandalyemde kımıldadım. Günah çıkarmak istiyorum. Şimdi mi? Şimdi. Tütsünün sandalye hasırlarının ürüldüğü sorgunun kokusunu büyük bir zevkle soluyor. Seslerimizin çınlamasının tadını çıkarıyordum. Burası bir ikrar ve günahlardan arınma mekanıydı. Beni izle. Burada olmaz mı? Stefan kaşlarını çattı. Şaşırmıştı. Babacan yumuşak görünümünün altında yobazlık sınırında bir muhafazakarlık vardı. Teoloji dersleri verdiği dönemde bu ilk bakışta anlaşılmayan yanını hep sergilemişti. Yine de bu akşam fazla tepkisel davranmamıştı. Gözlerini kapadı, ellerini birleştirdi ve babamın diye mırıldanmaya başladı. Ben de onu taklit ettim. Sonra bana doğru eğildi ve ruhani bir sesle sordu. Seni dinliyorum. Dudu'dan Rangis'teki olaylardan, yalanlardan ve dümenlerden söz ettim. Afrikalılara ait gece kulüplerinden, buraların bende uyandırdığı arzulardan bahsettim. Foxy'yi, onun temsil ettiği iğrenç gerçeği ve onunla yapmak zorunda kaldığım anlaşmayı anlattım. Bir kötülüğe engel olmak için bana bir kötülüğü görmezden gelmenin çok daha ciddi ve iğrenç olduğunu söyledim. Luke'u görmekten korktuğumu itiraf ettim. Yola çıkmadan önce hastaneye uğrama gücünü kendimde bulamamıştım. Ayrıca Lori'yi, annemi ve bu sabah şapelde gördüğüm polisleri küçümsediğimi söyledim. Stephanie gözleri kapalı bir şekilde dinliyordu. Bunu söylerken hala günah işlemekte olduğumu farkına vardım. Pişmanlıklarımın samimi değil, paylaşmaya açık olmaya gerektiren bu anın tadını çıkarıyordum. Tövbe etmek, vicdan azabı çekmek yerine hala haz alıyordum. Hepsi bu kadar mı? Diye sordu. Yeterli değil mi? Sen mesleğini yapıyorsun, öyle değil mi? Bu bir mazeret değil. Bu günahın ve kayıtsızlığın temelinde yok olmak bir mazeret olabilirdi. Ama bana öyle geliyor ki sen bu durumdan oldukça uzaksın. Demek bağışlandım. Parmağımı çıkarttım. Böyle bir anda ha? Alaycılığı bırak. Beraber bir dua okuyalım. Ben seçebilir miyim? Alakart değil evladım. Gülümsedi. Hangi duayı istiyorsun? Mırıldandım. Hayatın bir an geçici bir zaman. Hayatın bir gün sadece benden uzaklaşan kaçan. Tereddütlü sökme. Yeni yetmelik dönemlerimizde Luke'la birlikte Hristiyan tarihinin ünlü kadınlarını küçümserdik. Avilalı Azize Teresa histerikti. Sainte Teresa de Lisieux saf. Hildegard von Bingen meczup. Ama yaşla birlikte onları yavaş yavaş keşfetmeye başlamış ve etkinlikleri altına girmiştim. Teresa de Lisieux'un saflığı, masumluğu onun en özlü ve en güzel yanıydı. Sade ve yalın bir Hristiyan. Pek doğru bir seçim sayılmaz dedi Stefani ama eğer istiyorsan fısıltı halinde söylemeye başladı. Hayatın bir an geçici bir zaman. Hayatın bir gün sadece benden uzaklaşan kaçan. Seni sevmek için Yüce Rabbim yeryüzünde sadece bugünüm var. Devamında ona katıldım. Ah Yüce İsa seni seviyorum. Sen de aydınlanıyor ruhum. Tek bir gün için gönlüme hakim ol. Bana bahşet gülümsemeni. Sadece bugün var. Rahibin yorgun ve yıpranmış yüzüyle sabırsız insan ruhunu ferahlatan kelimeler arasındaki karşıtlık yüzünden gözlerim dolmuştu. Son kelimeleri söylerken başımı öne eğdim. Rahip alnıma haç işareti yaptı. Huzur içinde git oğlum. Birden buraya, bu kiliseye ne aramaya geldiğimi anladım. Bu bir tür öngörüydü. Son zamanlarda hata ve günahlarım için değil, gelecektekiler için bir aklanma. Stefan'ı tanıdık, dost bir ses tonuyla konuştu. Sanki o da anlamıştı. Senin için yapabileceklerim bu kadar. İyi şanslar.